Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope'tan herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümünde birlikteyiz ve bu hafta psikoloji üzerine konuşacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği son dönemdeki ruh halinden de hareketle krizlere karşı toplumsal dayanıklılığa bakacağız. Nasıl dayanabiliriz krizlere, neler hissediyoruz, bu hislerimizin sebepleri, sonuçları ve en önemlisi nasıl dayanacağız, nasıl dayanışacağız, bunu konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı'ndan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Nebi Sümer'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Stüdyoda ağırlamak çok keyifli. Bilim Akademisi ile bu programı ne zamandır sürdürüyoruz ama hep kameralara mahkum kalmıştık. Sizi böyle ağırlamak çok keyifli oldu.
Çok sağ olun.
Hem biraz toplumsal dayanışmada konuşacakken yüz yüze olmak
daha... Evet, dayanışalım biraz.
İyi olacak galiba. Şimdi dayanışmayı ve krizlere karşı dayanıklılığı konuşmadan önce biraz ruh halimizi konuşalım istiyorum. Şimdi hem koronavirüs salgını geride bırakmadık aslında. Hala biliyorsunuz vaka sayılarını, ölüm sayılarını ve o belirsizliği hala maskelerle yaşıyoruz. Evet. Bir yandan ekonomik ister adına kriz deyin ister demeyin ama bir sıkıntı içinde olduğumuz muhakkak. Senelerdir bir beyin göçü konuşuyoruz Türkiye'de. Siz çevrenizden ya da araştırmaların size gösterdiklerinden hareketle nasıl ruh halinde olduğumuzu düşünüyorsunuz genel olarak?
Aynen bu üst üste binmiş çok sayıda sosyal olay, bazıları travmatik düzeyde yüksek kriz denebilecek olaylar bir araya geldi. Ve genel çerçevenin bu iki yıla yaklaştığı bu korona salgını pandemiyle birleşince bir genel küresel anlamdaki etki Türkiye'de çok net görünüyor. Yani insanlar bu bahsettiğiniz belirsizlik, koronanın işte yarattığı diğer ya da tetiklediği sorunlar nedeniyle yaşadıkları psikolojik sorunlar var. Genel olarak işte rakamlarda gösterdiği yüksek üzüntü, depresyon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları gibi sorunlar var. Bir de bunun üzerine genel sosyal ekonomik koşulların bozulması Türkiye'de özellikle son aylarda daha da belirginleşmesi bunun üzerine bindi. Biraz da karmaşıklaştırdı. Nasıl etkilediğini göstermek için iki tane kriterimiz var aslında. Bir tanesi düzenli olarak ülkeler artık uluslararası kuruluşlar tarafından bizim işte Türkçe psikolojik esenlik dediğimiz göstergelerde mutluluk düzeyi, olumlu duygu, olumsuz duygu gibi bir sürü göstergede başkasına duyulan güven gibi psikolojik değişkenlerle ölçüyorlar yıllık. Bakıyorlar nerede bunlar diye. İkinci ulusal kaynaklarımız da var. İşte TÜİK'in her yıl yaptığı bir mutluluk araştırması var. Diğer araştırmalar. Bunlara baktığımızda durumumuz pek iyi değil aslında. İşte KONDA'nın yaptığı güzel bir çalışma var barometreyle. Ruh halimizi, depresyon düzeyini ölçüyorlar. Bunlara hepsine baktığımızda durum şöyle. Bir, genel olarak pek iyi gitmiyoruz. Aslında iyi gitmememizin nedeni sırf pandemiyle bağlı değil. 2018'den sonraki yayınlanan son 3 raporda, bu rapordan kastettiğim Birleşmiş Milletler'in yayınladığı her yıl Mart ayındaki Dünya Mutluluk Raporu. 156 ülkeyi elzen rapora baktığımızda sıramız yani yüksek puanlar mutsuzluk işte 150'ye doğru giderken ileriye doğru gittiğinde mutlu olanları gösteriyor. Yani 79'duk, 93 olduk. Geçen bu yıl Mart'ta yani 104'e geriledik. Yani hem 10'lu puan üzerinden puanımız düşüyor hem ülke sıralamasında dünyada çok geriye gittik. Yani Türkiye'de mutsuzluğun arttığını gösteriyor. TÜİK'ün yaptığı biraz bana göre yanlı sorduğu sorular bakımından ama oradaki raporda da artık işte toplam olarak mutluyum diyenlerin oranı ilk defa %50'nin altına düştü son 3 yılda. %48'e geriledi. Onun dışında başka göstergeler de var. Burada çok rakama boğmuyor ama bunların genel bir alarmdır. Bir genel durum. İnsanlar genelde hissetmiyorlar. Yani günlük genel makro bir durum. Sosyoekonomik, işte genel siyasi bir sürü kutuplaşma, dışlanma, kendini kötü hissetme tek tek kişilerin ruhane yansıyor, psikolojik durumuna yansıyor. Bunun birkaç göstergesi de toplumsal şiddet, kırılma, işte şeydir. En bana göre en nesnel gösteren bir tanesi bizim duygu durum dediğimiz olumlu olumsuz duygu durumu. Bunu da en iyi ölçen Gallup'un araştırmaları. Gallup bir uluslararası şirket. Duygu derecesi sıcaklığı diye bir ölçüm aracıyla insanlar işte bir gün önce ne kadar pozitif duygu, gülme, işte neşelenme, eğlenme, ilgilenme, ilginç bir şeye dikkat sarf etmek. Ne kadar da olumsuz duygu, işte üzüntü, çöküntü, mutsuzluk yaşıyor gibi ölçtüklerinde sürpriz oldu. Türkiye olumsuz duyguda dünyada en yüksek yaşayan ülkeler arasında geldi. Ama daha da kötüsü olumlu en az yaşayanlar. Ve biz Yemen'le Irak'la aynı yerde düştük. Bu bana çok garip geldi. Yani bu kadar da olmaması lazım diye. Çok tartışıldı bu basına. Neden insanların büyük çoğunluğu bir gün önce güldün mü, elendin mi dediğinde hayır diyor. Bu bir soru. Bu tabii ki insansız ilişkiye yansıyor. İşte asık suratlar sokakta, komşula yansıyor. Gördüğümüz bazı cinnet vakaları, genel trafikteki kavgaların bir kısmı falan da bu gergin ruh halinin yansımasıyla ilişkili. Yani aslında toplumsal kökenli iklimden kaynaklanan bir sorun yayılıyor. Ve Türkiye'de bu net bir durum. Genel ortalama, yani sırf benim birey olarak bunu algılıyorum da ama rakamlar bazında da böyle görünüyor. Yani genel kriz katlama olarak pandeminde artı etkisiyle bunu net görebiliyoruz. Krizlerle, sosyal siyasi çalkantılarla, dışlanmış duyduk çok önemli bence. Yani toplam Türkiye'de özellikle yönetimin, politik sistemin çok aşırı bizim siyaset literatüründe duygusal kutuplaşma dediğimiz yere getirmiş olması bu iklimi çok bozdu. Benim genel yorumum bu. Niye bozdu? Çünkü siyasi kutuplaşma aslında demokrasilerde hep vardır. Yani bazen çok siyasi kutuplaşır insanlar. Ama bu duygusal kutuplaşma dediğimiz, yani karşı taraf üyesini dışlayan, ondan nefret eden, onu insan olmaktan çıkaran neredeyse bir yere geldiğinde bu psikolojik etki göstermeye başlıyor genellikle. Konuşamayan insanlar toplumuna dönüşmeye başlıyor. Yukarıdaki kadar aşağıda yok bence hala. O iyi bir haber. Yani yukarıda basında gördüğümüz dışlanmış siyasi atmosfer halkta, o kutupları destekleyen tarafta da o kadar yok. Benim gözüm bu iyi bir haber genelde ama bu da zehirleyen bir durum. Yani duygusal kutuplaşma psikolojik esenliğimizi bozan, bizi zehirleyen bir durum. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani bu politik bir tartışma değil, psikolojik bir tartışma aslında burada yaptığım. Gerçekten doğrudan olumsuz etkiliyor.
Bu arada o siyasetteki kutuplaşma belki halkta, günlük hayatta olmasa bile bir anda o kutuplaşma noktasında bizi çekebilecek de bir tansiyon yaratıyor siyasetin üst tarafta konuşulanlar.
Evet, öyle potansiyel var. O dil çok önemli. Yani özellikle özdeşim düzeyi yüksek olan taraftarların Allah'tan hep deriz bunu. Yani ben de inanırım buna. Bizim Türkiye halkın genel deneyiminden muhtemelen feraseti yönetimlerden daha yüksektir. Yani pek kanmazlar, kolay kolay gaza gelmezler ama yine de yüksek özdeşim kuranların bu dile sahip çıkıp sokağa çıkması büyük risk yaratır doğal olarak. Kapsayıcı yönetim işte en önemli sosyal dayanıklılık faktörüdür. Yani herkesin içeride hissettiği yönetim anlayışıdır en iyi çözüm bu nedenle.
Şimdi bu dışlanmışlık dediniz, bunun etkilerini konuşuyoruz. Özellikle evet. Bu son yıllardaki fenomen, ülkeden gitme isteğini size soracağım evet. Ama şu son haftalarda tartıştığımız ekonomiye bir girelim istiyorum. Şimdi doların, euronun nasıl yükseldiğini, o döviz kurlarındaki o çıkışları hep birlikte izledik. İşte kiralar arttı, market fiyatları vesaire. Bir yandan da günlük hayatımız işte işsizlik, güvencesizlik vesaire bir sürü korku var. Şimdi ekonomik kriz tam olarak bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor, bize neler getiriyor?
Aslında ekonomik krizler sosyal krizler gibidir. Yani hep geçmişte bulmuştur. Aynen başta söylediğiniz belirsizliği yaratırlar. Yani en önemli şey insanlar için öngörülebilirliktir. Yani ben markete gittiğimde bir şeyin fiyatının ne olduğunu biliyorsam akşam ve dönerken de kaza yapmayacağım inancı gibi bir şeydir bu. Yani normal olan odur. Her arabaya bindiğinde, her çıktığında evine ulaşmaktır. Ama kaza olur değil mi? İşte. Ama çok belirsizleşirse bu, yani bizim öngöremez bir hale gelirsek hep kaygı yaratır insanlarda. Şimdi ekonomik krizin ilk şeysi budur. Yani bir bu uygulama var ve bu uygulamanın işte ekonomistler tartışıyorlar. Bilimsel kökeni konusunda ciddi bir kuşku var. Yani doğru mu? Yani çare mi? Bazen olur. Yüksek krizlerde bir reçete işte. Onlar politik deyimle reçete uygulanır. Acı ama reçete, acı reçete ama bilirsiniz daha sonra bunun yol olacağı. Şimdi buna ilişkinde bir şey yok. Açık kanıt yokken, herkesin girdiği yani her gün eve dönerken aldığı yakıtın fiyatının arttığını, kuyruğu gören, her gün hepimiz yaşıyoruz. Markete gittiğinde öngörülemez. Yani bir şey alıyorsunuz ve bütçeniz hep üzerinde olduğunda bir kere ekonomik gelirin dışında, yani onu karşılasanız bile bu belirsizlik rahatsızcıdır. Yani varlıklı olanlar için de rahatsızcıdır. Bir de bunun ikinci etkisini düşünün. Ve siz kıt kanaat yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de gelir dağılımı dengesini biliyoruz. Yani en altta olanların durumunu çok iyi biliyoruz. Asgari ücret düzeyini. Ve siz gün be gün bunun eridiğini gördüğünüzde büyük stres yaratır. Yani bu sosyal kökenli psikolojik strestir insanların yaşadığı. Aynı bu stres, yani neden araştırıyoruz? İşsizlikte gördüğümüz, iş güvencesizliğinde gördüğümüz, belirsizliğin, güvencesizliğin geleceği hakkında emin olamamaktır. Yani buna karşı insanlar çözüm için alternatifler düşünüyorlar kendi hayatlarında.
Acayip bir gerginlik getiriyor. Elindeki 3 kuruş parayı ne yapmalıyım sorusundan tutun da bunu bugün alıyorum ama yarın alabilecek miyim? Acaba stok mu yapsam? Yarın öbür gün ulaşabilecek miyim? Neler olacak, neler bitecek belli değil. Bu da koronavirüs salgında da benzer bir belirsizlik hissi yaşadık galiba. Şimdi biraz daha alıştık artık bu sayılara rağmen ama yarın ne olacağımızı bilmiyoruz hali var sanırım.
Evet. Yani orada risk algısında bir değişim oluyor. Yani yüksek düzeyde belirsizlik arttığında, koronavirüs durumunda riski örneğin insanlar evrimsel bir nedendir. Daha çok yüksek riske karşı duyarsızlık gelişmeye başlıyorlar. Örneğin şu anda son 6 aydaki ölümler ilk 6 ayın 3 katı örneğin. Ve şu anda günlük ölümler, örneğin 2020 Mart'ıyla düşünün, her günkü günlük ölüm bizim en kaygılı olduğumuz Mart ve Nisan ayının 5 katı en az ortalama, yani rakam söylüyorum. Kaygımız 5'te 1, tam tersi. Neden? Çünkü bu kanıksadık bu. Ama şöyle bir durum var, bu yine ekonomik diğer krizlerde belirsizlik durumunda rasyonel karar alma ihtimali çok azalıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. İşte bu biraz önceki örneğe dönecek olursak söylediğiniz stoklama. Mesela insanlar ihtiyacı olmayan şeyi daha çok alma. Aslında zaten sınırlı para var ve sınırlı parayı daha çok bitirme eğilimine giderler. Yani insanların çünkü karar mekanizması korku, belirsizlik altında rasyon hesaplamaktan ziyade paniğe karşı önlem almaya döndüğü için panik altında nasıl duygusal tepkimiz öne çıkarsa burada da duygusal nedenlerle karar almaya başlıyoruz. Bu iş daha da bozuyor. Mesela kredi kartları daha çabuk tükenmeye başlıyor. Zaten tükenecek ama daha erken tükenecek bu durumda.
Koronavirüs salgında da bir tuvalet kağıdı stoğu olmuştu hatırlarsanız. Evet, evet. Şimdi de böyle özellikle kozmetiktir, deterjanlardır. Herkes bir acaba tekrar bir stok mu yapsak belirsizliğine girdi ama bu gerginlik tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil. Salgına evet, evet alıştık ama hem toplumsal hayatımız hem de ekonomideki belirsizlik hala çok yakıcı bir şekilde devam ediyor. Bunun bizim kişisel ilişkilerimize, günlük hayatımıza nasıl bir getirisi oldu?
Biraz önce bahsettiğim gibi günlük ilişkilerde yani aslında insanların kriz durumlarında genel olarak şöyle bir bulgu var. Toplumların başkalarına olan güveni azalıyor genellikle. Yönetime güven azalıyor, kurumlara güven azalıyor. Çünkü ondan yarattığını düşünüyor doğal olarak. Ama aile içindeki üyelere, yakına, dosta, akrabaya güven artıyor. Çünkü insanların sığınacak, benzerlerine dayanacak duruma ihtiyaçları var. Aileye dönme, içeriye kapanma. Genellikle de böyle oluyor. Çünkü özellikle sosyal destek ağlarının çok güçlü olduğu Türkiye gibi ülkelerde yakın gruplar içerisinde daha sargınlaşma artıyor. Ama aynı zamanda da bu ikili, işte iki uçlu bir bıçak, araştırma net gösterdiği bir şey var. Yani mesela bu koronadan bunu biliyoruz araştırmalardan, bazı ilişkileri çok daha sağlamlaştırdı. Yani yakın ilişkileri, aile içi ilişkileri, romantik ilişkileri örneğin. Bazılarını da çok bozdu. Yani hem aile içi şiddet arttı. Örneğin kadına yönelik şiddet arttığına ilişkin çok sayıda veri var. Bu tür dönemlerde, ekonomik krizlerde benzer durum olur, hep artar. Ama aynı zamanda bu koronada işte bu kapanma döneminde bazı ilişkilerde kurtuldu. kendi için daha da sargınlık arttı. Ama genel olarak bozuyor. Yani insanların kendinden memnuniyetsizliği, korkusu arttıkça genellikle kullandığı mekanizma bir savunma olmaya başlıyor. Yani kendini koruma, savunma öne geçtiği için savunuculuk her zaman kuşkuculukla ilişkidir. Her
ve
zaman
korkuyu getirir.
Kısmen bencillik, işte bu dizilerde falan da gösterilen şeyler. Yani en dipte olanın, hiç çaresiz olanın artık yapamayacağı şey kalmaya başladı.
Squid Game'i örnek veriyorsun.
Evet, onu kastediyorum. şeyde yani orada çok iyi kullanmışlar. Gruplar arası dinamik nasıl değişir, insan ne olabilir şeyinde. Yani o sosyal psikolojik mekanizmalar daha artıyor. Mesela bu iş grubu işte kayırmacılığı artarken dış grup düşmanlığı, ayrımcılığı artıyor. Ondan sonra işte yabancılara, başkalarına. Örneğin Türkiye'de bir süre korona sırasında unutmuştu toplum Suriyelileri, göçmenleri falan. Kendini ölmüş ama şimdi tekrar örneğin göçmenlere karşı yani bulunma nedeni kendisi olmayan burada. Yani iki tane ülke sorun çıkarıyor. Garip vatandaşlar, ezilen insanlar bir ülkeye geliyorlar, gönderiliyorlar, getiriliyorlar bazen. Ve onlar günah keçisi olmaya başlıyor.
Vurmak kolay oraya sanırım.
Oraya kolay oluyor. Yani nedenini görmek yerine onlar, yani ne yapacak o insan? Çoluğu çocuğu buraya gönderildi, getirildi bazı durumlarda. Ne yapacaktı? Yani rasyonel düşünemez insanlar. Bu dinamikler hep öyle olmuştur. Yani işte çok... Amerika'daki özellikle bu büyük depresyon denilen 1930 krizi sosyologlara, sosyal psikologlara çok öğretti bunlar. Yani kriz durumunda hangi tür ön yargılar, kalıp yargılar, ayrımcılık duyguları artar. Bunlar en çok takdiren dışarıda bizden olmayanlara karşı artıyor. Türkiye gibi işte biraz önce bahsettiğim iç grup sargınlığı yüksek ama başkasına güvene düşük olanlarda başkasına güvensizlik daha da artıyor. Onlar yaptı, dış güçler. Bu dili çok kullanmaya başlıyoruz. Çünkü bizim şemamıza uygun hale geliyor.
Büyük depresyonu hatırlattınız. Ekonomik açıdan bu düşünülürdü ama hiç psikolojik açıdan düşünmemiştim. Ne kadar aslında güçlü bir söylem, güçlü bir isimlendirmeymiş bu. Great Depression diyorlardı galiba
evet,
İngilizcesini.
Evet, doğru.
Yani toplumsal olarak bir
doğru,
bunalıma girme.
Doğru, ekonomik girişimimiz ama aslında doğru. Aynı şey hali. Aslında bir toplumun depresyonu. Doğru.
Dayanışmadan bahsettiniz de şimdi bu örneğin stok yapmak bir yandan rasyonel olabilir ama bir yandan da çok irrasyonel bir karar alma şekli olabilir. Kötü bir durumda panik halinde. Aynısını bu dayanışma ya da birbirine güvensizliğin artması üzerinden düşünürsek dayanışma değil mi bu krizlerde ilaç? Sizce rasyonel olan insan davranışı hangisi burada?
Dayanışma kesin. Yani sosyal dayanıklılık denen yeni bir kavram var. Çok kullanıyor bunu psikologlar. Sosyal özellikle bu işte yüksek kriz durumlarında, büyük afetlerde işte biz Marmara depremi yaşadık falan. Yani bu durumlar için üretilmiş bir kavram. Sosyal dayanıklılık kavramı. Nasıl ortak halde hep birlikte başa çıkarız? Yani bireysel tek tek başa çıkma mekanizmaları yerine kolektif başa çıkma mekanizmaları nedir? Hakikaten bunun bir tanesi dayanışma. Yani benzer olanların yaratıcı kolektif hareketler için bir araya gelmeleridir. Yani bazen işte sosyal değişimlerin, olumlu sosyal değişimlerin büyük çoğunluğu sistemde memnuniyetsizlikten ortaya çıkar. Ve memnuniyetsizliği de ortaya çıkaran sistem düzeyindeki duygulardır. Yani duygu hissettiğimiz sistem artık olmaz da bu kadarı deyip herkesin öfkelendiği, kızdığı ama birbirine düşman olmadığı durumlar aslında sağlıklı sosyal değişim için bir koşuldur. Yani ondan sonra sosyal değişimli hareketler başlarlar. Dolayısıyla burada kritik nokta bu. Yani kolektif çözüm için dayanışan grupların fiziksel şiddetten uzak bir dayanışma duygusuyla yaratıcı kolektif çözümler bulma kapasitesidir. Buradaki önerilikler buna şey. Ve bazen de çok da iyi bir şey olabilir buradan. Yani aslında burada sizin adına yaptığınız bilim akademisi buna iyi bir örnek. Geçen işte 10. yılıyla ilgili çok program yapıldı.
Doğum gününde kutlandı.
Evet orada anlatıldı. Yani bir krizdi o örneğin. Aynen bir dışlanmışlık kriziydi bana göre. Yani dünyadaki standartları dikkate almayan, bilim insanlarına kendi akademik özgürlüğünü bırakmayan gruba onlar da çok sağlıklı bir dayanışma, rasyonel olarak. O zaman biz kendimiz yaparız bağımsız dediler ve bu oluşumu çok başarılı kurdular. 10. yılında bana göre etkileri bakımından yaptığı girişimler pozitif etki bakımından yüksek noktaya getirdiler. Yani küçük çapta çok iyi bir örnektir. Belki de çok sayıda geçen dinledim videoyu, Sami Hoca bunu söyledi. Çok da doğru geldi. Belki de çok sayıda genç bilim insanı bu bilim akademisinin verdiği ödüller destek nedeniyle gitmekten vazgeçti. Hani beyin göçü. Bu ülkemizde kaldı. Çalışıyor belki de. Yani bunun buna benzer örnekleri göstermesi gerekiyor. Yani
çünkü
çözümün...
kadın dayanışması geliyor benim aklıma. Siz
çok başarılı. Evet.
Bütün bu şiddet ortamı, durmayan cinayetler, hatta artan cinayetler ve bir çözümsüzlük hali varken
çok
bir
doğru.
yandan da çok güçlü bir kadın hareketi
aynen.
hatta büyümeye devam ediyor. İstiklal
evet.
Caddesi'ndeki görüntüleri hepimiz
evet.
Biliyoruz. Türkiye'de belki de en güçlü halindedir şu anda kadın dayanışması.
Aynen. Bence de çok pozitif o. Yani kadın dayanışması bütün ülkeyi seven politikacıların siyasi görüşünden bağımsız uzun vadede hoşnut olacakları bir şey aslında. Yani çok özel bir hareket, çok barışçıl bir şekilde dayanışma çözüm öneriyor. Bir şeye sahip çıkmaya başlıyor ve buradaki amaç çok pozitif. Yani söylenen şeyler nedir? İşte kadın cinayetleri azaltılsın, tacize. Yani bir toplumun sağlığı için, psikolojik dayanıklılığı için gerekli olan şeyleri talep ediyorlar.
Ama işte her zaman öyle olmuyor galiba. Şimdi bir yandan da güvensizlik artıyor diyorsunuz toplumda. Yani benim aklıma şu geliyor. İşsizlik varsa, ekonomik bunalım varsa rekabet vardır. O zaman nasıl işte göçmenlere bir öfke yükseliyorsa yarın öbür gün birbirimize de aynı şey olabilir. Ve tamamen dayanışma çıkmıyor krizlerde anladığım. Yani güvensizlik de artıyor.
Yani politik yönüyle sosyal psikolojik yön her zaman uyuşmayabiliyor bazen. Yani politik dinamikte doğal olarak değişim için politik tutlaşmalar vardır. Yani yani sağlıklı demokrasiler bu nedenle krizlere en iyi çaredir. Çünkü sağlıklı demokraside mutlaka alternatif olduğu için mutlaka insanların en azından makul bir çoğunluğunun bu genel krizlere karşı cevap vereceğini düşündüğü için umutsuzluk işte düşmez genellikle ve sosyal değişim sağlıklı reform hareketleriyle dönüşürler. Yani ülkesini kurtarmış çoğu politik lider seçim kaybetmiştir. Yani Churchill'i düşünün ya da şeyleri. Yani büyük başarılır ama ekonomi başarı değilse fatura kesilir. Ve toplum kendi dinamiğini yaratıcılıkla bulur. Yani demokrasi, sağlıklı demokrasi yaratıcı kolektif çözümler için kapı açan bir sistemdir. Bu yoksa diğer çözümler o durumda ne olabilir belki? Şimdi çok tartışıyor bu hibrit rejimlerin, otoriter sistemlerin yaygın olması nedeniyle yeni bir şey var artık, sorun var. Ve demokrasi de kanalları sınırlıysa ne yapacak insanlar? İşte burada barışçıl çözümler, yaratıcı çözümler ne olabilir? Ve bu çözümler insan kapasitesini, toplumsal kapasiteyi koruyarak nasıl gidebilir? Çünkü bir risk de şöyle, yani eğer aşırı güvensizlik, çaresizlik duyguları, umutsuzluk duyguları varsa ki genellikle oluyor, insanlara genel bir vazgeçmişliğe dönüşebilir. Bu çok büyük tehlike.
Tam buradan
bireysel olarak büyük bir tehlike.
Tam buradan gitme isteğine gelelim. İşte tam da bu duygularla muhtemelen her gidene sorduğumuzda, ben de bu konuda çok sayıda röportaj yapmaya çalıştım. Bir yandan hala ilginç bir konu.
Evet.
Bir yandan da sıkıldık artık çünkü yıllardır bunu konuşuyoruz. Siyasiler de karşı çıkıyor bu beyin göçü haline. Belki beyin göçü demek doğru değildir ama gitme isteği diyelim yani birçok evet. kesiminden ülkenin geri çağırdı, iktidar dahi çağırdı ama durmuyor göçler ve herkes bir şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya kapı
evet.
atmaya çalışıyor. Ya kısa vadeli ya uzun vadeli ama kısa vadeli diyenler de pek kısa vadeli kalacak gibi görünmüyorlar. Siz bu fenomene ne diyorsunuz? Bu nasıl bir akımdır? Yani toplumsaldan çok bireysel kararlar veriliyor galiba ama herkes de aynı yöne gidiyor şu an.
Şimdi birinci boyutu şu, şimdi yeni küresel düzende sosyal mesleki hareketlik denen bir kavram var aslında. Yani bu olmasaydı da eski oranla daha fazla hareket olacaktı. Yani insan yurt dışına gitmesi, orada kalması, okuması. Avrupa Birliği zaten bunun için kuruldu. Genel dolaşım çok daha açık. Ve bu kabul edilir bir şeydi bu eskiden de.
Ama
yani
dönmeye
dünyada...
yönelik de eskiden.
Evet evet, oraya geleceğim. Bir bu vardı. Yani böyle bir çözümün olabileceği kafada vardı zaten. Sadece bunun için bu önemli fırsat değil bu diyordu. Birincisi ülkenin koşulu kötü oldukça bu mobilite fırsatı öne çıkmaya başlıyor. Yani ben zaten gidebilecek bir insanın gitme motivasyonunu artırıyor. İkincisi orada bir şeyler oldu. Biz bunu pek konuşmuyoruz ama Almanya geçen yıl özel kanun çıkarttı. Özellikle eğitimlere almaya yönelik bir kanun çıkarttı ve açıkladı. Her yıl işte alacağı sayı söyledi, kolaylaştırdı. Gitme kolaylaştı yani bir grup için, işte doktorların gitmesi o yüzden bir kısmı. Özel bir yasa çıktı bu nedenle ve aslında nedeni de burada, yani potansiyelinin potansiyeli karşılaştırma fırsatı yüksek artık. Yani benzerlerinin daha iyi koşulda olduğunu gören insanlar oraya giderim diyor. Çünkü artık dünya vatandaşlığı daha belirgin olmaya başladı. Yani ulusal aidiyette, ulusal vatandaşlıklar yerine insanların kendi geleceğini mutlu görecek yer neredeyse oraya gitmek istiyor. Bu da çok yanlış olmayabilir tırnak içerisinde. Çünkü insanların geleceği var. İşte herkes gitmese bile evet çoluğumu çocuğumu gönderiyor. Bu bence çok acı. Çünkü şöyle Türkiye'de sosyal devlet vardı kısmen ve eğitim yatırımı yapıyordu. Yani Türkiye'nin en büyük yatırımını yaptığı eğitimli kesim gidiyor Türkiye'de. Ve garip bir nüfus değişimi önündeyse. Yani Türkiye en eğitimli, en kapasiteli kesimini kitleler halinde dışarıya gönderirken gelenlerde yani nüfus için kaliteye benzetmesini biraz yanlış bulurum ama en altta ve daha çok yatırıma gereksinim duyan bir kitle geliyor Türkiye'ye. Yani aldığımız 5 milyon insan gelmek durumundaydı belki ayrı bir tartışma konusu. Genel olarak yani sosyal kapital bakımından yani Türkiye sadece alt mavi yakalı çalışan kesimlerin daha rahat dolaştığı ama daha işte beyaz yakalı kesimlerinden göz dışarı dolu bir ülke dönüşmeye başlıyor. Bu büyük bir alarm işareti ya ve bunun karşılığı ekonomik göstergeyle gösterilmez. Çünkü bu birikim yani bilgi birikiminin insan sermayesinin gidecek olması gerçekten bana göre büyük beyin göç. Ve söylediğiniz nokta doğru, gelme niyetinin düşük olması, dönme niyetinin.
Yani umutsuzluk mu görüyorsunuz, ne görüyorsunuz bu gençlerde?
Biraz umutsuzluk değişebilir de bu. Yani gerçi bazen de şöyle işte geçen ay Almanya ile yaptığımız anlaşma 60. yılıydı Türkiye anlatmaz. Benim babam da ilk gidenlerden 63 yılında çok takip etti. Mesela gidenlerin hepsi bir sene sonra gelecek diyordu. Gelmedi. Kriz olmasa da gelmeyebiliyor. Kötü taraf o bazı durumda. Yani kriz geçti diyelim. Çok dramatik bir kalkınma göstergesi yaptık. Gelir adaletini sağladık. Gelir mi? Yine de gelmeyebilir bir sürü nedeninden dolayı. Dolayısıyla böyle yan etkileri var. Buna karşı hakikaten sosyal dayanıklılık faktörleri neler olabilir? Nasıl kapsayıcı yönetim, nasıl ortak yaratıcı kolektif çözümler olabilir tartışmamız lazım. Çünkü sorun bireyselden çok biraz bu toplumsal düzeyde.
Bahsettiğiniz gibi o zamanlar gidenler, yıllar önce gidenler de dönme niyetiyle gitmişlerdi. Ama dönmediler. Ben 2 yıl önce Almanya'da bir söyleşi yapmıştım gitmiş biriyle. Ve aynı şey demişti, biz de döneriz diye geldik ama tarih gösteriyor ki biz de dönmeyeceğiz artık, burada kalacağız. Hatta bir Hollanda'da bir hocayla konuşmuştum, artık dönecek misiniz diye sormayın bize, Türkiye'ye nasıl katkı verebilirsiniz oradan diye sorun. Doğru. Çünkü dönmeyeceğiz demişti ama sadece iyi mesleklere gitmek yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani sık bir örneği kullanıyorum bu konuda. ODTÜ'den, Boğaziçi'nden mezun gençlerin Atina'ya call center'da çalışmaya gittiğini de biliyoruz. Evet, daha kötü bir iş diyemem ama ilk kariyer hedefleri olmadığı muhakkak. Ama daha rahat bir yaşam için. Peki farklı bir huzur aradıkları için gidiyorlar. Bakalım,
orada bir nokta var. Yani Türkiye'nin başka bir sorunuyla ilişkili. Bunu yeni yeni konuşuyoruz da şu. Şimdi Türkiye'de tarihsel olarak bizim yukarıya doğru sosyal mobilite dediğimiz yani sınıf değiştirmenin tek göstergesi eğitimdi. Yani eğitim alanlar çok hızlı sınıf değiştirebiliyordu. Mobilite oluyordu. Bunu sosyologlar çok tartışırlar. İlk defa bu değil artık. Yani bu üniversite mezunlarında bile işsizliğin %28'e falan çıkmış olması ve eğitimin tek başına sosyal değil, yukarıya doğru sosyal hareket için yetmemiş olması diğer altını kabul ettiriyor insanlara. Yani zaten yani böyleydi. Yani o ben rakamları biliyorum. ODTÜ mezunlarının yani ben ODTÜ %21 zaten yurt dışında yaşıyordu. Yani zaten öyleydi. Ama iyi koşulda öyleydi. Yani hiçbiri call center için gitmiyordu.
Hatta spesifik mesleki hedeflerle. Tabii. Ben bu alanda çalışmak istiyorum. Bunun için gidiyorum.
Aynen. Şimdi ve iyi de yapıyordu aslında.
Nasıl gidebilirsem gideyim'e dönüşmüştüm.
Evet. Orası işte üzücü. Yani buradaki kariyer hedefinin daha iyisini orada gördüğü için gidiyordu. Kariyer hedefinden vazgeçip hayatta kalmak için gidiyorsa bu burada ülkenin çok düşünmesi lazım. Yani bu kısmı çok acı aslında bir yönüyle.
Biraz umut verin bize artık o zaman bundan sonra. Gitmek veya kalmak bir şekilde yaşananlardan ya ekonomik ya salgın ya siyaset ya kutuplaşma ya işte sosyal olarak buradan mutlu olmam adına her ne derseniz ya da hangi tarafta duruyorsanız durun. Bireysel ve toplumsal akıl sağlığımızı korumak için, ruh sağlığımızı korumak için. Dayanışma dedik ama başka bana ne dersiniz? Neye ihtiyacımız var?
Yani sosyal dayanıklılığı artırma faktörlerinin bir kısmı bu faktör, bu sorunları yaratan kaynaklara ilişkin yapacağımız çözüm önerilerinden geliyor. Yani bu dayanışmanın ötesinde bu kapsayıcı yönetim, sağlıklı demokrasi, ondan sonra sivil toplumun güçlenmesi gibi uzun vadede adalet sisteminin gibi konularda katılımcı olmak bence çok sağlıklı. Yani bu tür konularda aktif olan bireyler aslında aynı zamanda kendi psikolojik sağlıklarına da katta bulunuyorlar. Yani bu politik bir durum değil. Aslında genel bireysel ve sosyal bir sorumluluk. Bir kısmı bu. Başa çıkma yollarının nasıl toplu halde yapabileceğine ilişkin çözüm önerileri. Alternatif çözümden getirmesi. Ve insanların özellikle politikacılardan kesinlikle muhalefet değil sadece çözüm beklemiş olmaları. Bu çok önemli. Çözüm önermeyen, sağlıklı planı olmayan, ayağa yere basan, öneride bulunmayanları teşhir eden böyle teyit konular gibi sistemler kurmak gerekiyor. Özellikle eğitimli insanlar için çok kritik bu. Çünkü sorun varsa zaten çare vardır her zaman için. Yani bu çaresizlik duygusuna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Çok önemli faktör de bireysel potansiyellerden vazgeçmek. Yani insanların kendisine yaptığı çalışma, eğitim, okuma, öz bakım falan gibi her şeyi bırakmamak. Her koşulda bırakmamak. Hmm. Bu çok önemli aslında bir direniştir aynı zamanda düşündüğünüzde. Yani hayata sahip çıkan bireysel, kendi bireysel hayatına sahip çıkan zamanca toplumsal hayatta sahip çıkmaya
bireysel başlıyor. Sahip çıkmayla olmuyor galiba artık.
Kesinlikle olmaz. Çünkü bahsettiğim yani bireysel sağa çıktığınızda size artı bir para vermiyorlar.
Öz bakım diyorsunuz hocam artık şampuan alamayacağız.
Şunun için diyorum ben bu işsizlik durumunda ve pandemi koşullarında aşırı içeri kapandığı için günü dönen uyku saatleri tamamen gündüz uyuyup gece yaşayan öyle özellikle bu ergenler için var mı sorun oldu bu gençler için. Yani günlük fiziksel düzenimiz, nörolojik düzenimiz, biyolojik düzenimiz bozulduğu için de rahatsız oluyoruz. İlişkili bunlar birbirine. Yani oradaki farkındalık önemli. O bakımından yani aktif iş arama diyoruz. Yani hemen şunu diyebilirsiniz ya iş mi var ki aktif aransa ya da iş arama becerilerini geliştir deyince ben bunu diyorum. Çok doğru. Orası doğru. Yani kesinlikle toplumsal çözüm ama toplumsal çözüm bir kısmı politik hareketlilikle, bir kısmı sosyal dayanışmayla, bir kısmı yaratıcı sosyal çözümlerle ilişkili olduğu için hepsine beraber bakmak lazım. Ben kesinlikle mutluyum bir kere onu söyleyeyim. Yani ben her zaman iyimserimdir. Hep öyle de oldum. Burada da çok iyimserim. Şöyle, bunlar aslında geçici kriz dönemleri. Yani toplumsal potansiyel hep kendini gerçekleştirir. Ancak potansiyelin kesinlikle bir çaresizliğe, umutsuzluğa, çıkmaz yola girmemesi gerekiyor. Yani ilk verilecek duygu şu, yani bu çözüm olmadı hangisi olabilir diye alternatiflere bakmak. Yani kolektif her durum için böyledir. Yani nasıl yapabiliriz burada? Küçük dayanışmaları, küçük gruplandırmaları, alternatif çözümleri nasıl getirebiliriz? Mutlaka bu olması gerekiyor. Yani bu yoksa eğer çaresizlik başlar genel olarak. Benim gördüğüm şu, yani kapasite var toplumda. Yani şöyle baktığımızda bir sürü olumsuz şeyin yanında okuma yazma düzeyi, genel eğitim düzeyi çok yükseldi. Bahsettiğiniz kadın hareketinde müthiş bir zenginleşme var. Türkiye'nin diğer bir sürü avantajları var. Bahsettiğimiz gibi bu kadar ağır, bazen de bilinçli yürütülen bana göre politik duygusal kutuplaşmaya rağmen halkta bu görünmüyor. Daha barışçıl, komisyonda konuşabilen bir hak var. Yani bu potansiyelleri gerçekleştirme ihtimali yüksek bu durumda bana göre. Yani çözüm kısmen politik doğal olarak. Çünkü hakikaten bunu herkes gördü. Yani demokrasi eksikliği, hukuk eksikliği evdeki ekmekle ilişkili doğrudan. Yani bunun bir psikolojik yönü yok. Ama burada bir nizam dediğimiz eskiden yani böyle bir akıllı durma durumu var. Yani buna karşı mantıksız bir isyan mı göstermeliyiz? Rasyonel bir çare mi bulmalıyız? Benim söylediğim yani rasyonel çare nasıl bulunur kısmı.
Bireysel evet oyuna devam etmek, vazgeçmemek belki önemli ama özellikle ekonomik kriz konuştuğumuzda da sıkıntı diyelim konuştuğumuzda evet. Herhalde dayanışma bizim yapabileceğimiz bu seviyede belki dayanıklılığımızı sağlayacak.
Biraz da alternatif kolektif hareketler ne olabilir düşünmek gerekiyor. Yani bu bilim aklımız önünde verdiğimiz gibi sırf dayanışarak bir duygusal sosyal destek sistemi kurmak yerine alternatif talepler neler olabilir? Kendimiz başka bir şey yapabilir miyiz? Yani bir sürü dünyada bu denendi. Ekonomik kriz dönemlerinde işte bu genç startuplara izin verilmesi, kendi kendine yeten kurumlar kurulması, farklı girişimciliğin özendirilmesi, uluslararası bağların çok güçlendirilmesi, uluslararası aidiyetlerin artırılması, sivil toplum girişimlerinin yükseltilmesi, sivil toplumların böyle yerel çözümlere daha aktif katılması, belediyeler diye sivil toplumun içerisinde çalışma, oralarda katılma gibi. Yani çok sayabiliriz, zamanımız yetmez ama bunları düşünmek gerekiyor. Yani ben sırf dayanışmanın tek başına sadece duygusal bir destek olabileceğini ama çözüm yaratmayacağını düşünüyorum. Yani çözüm odaklı bir kolektif yaratıcı hareket gerekiyor.
Ümitliyim dediniz, aslında yeterince söylediniz ama biraz da üstüne basarak tekrar sormak istiyorum. Şimdi Z kuşağı tartışmaları da dönüyordu biliyordunuz son zamanlarda ve bu neslin bize göre taleplerinin yine daha farklı olduğu, daha net olduğu ve birçok şeyden şikayetçi oldukları çok muhakkak. Z kuşağı yine dersiniz demezsiniz, bu da bir tartışma konusu ama siz ümitli biri olarak, ümitli bir bilim insanı olarak gençlere nasıl ümit verirsiniz böyle kapatalım?
Ben gençlerden çok ümitliyim bir kere. Ben Z kuşağı, Y kuşağı kavramını sevmiyorum. Yani bütün gençlik özellikleri böyledir. Hep çağın biraz ilerisindedir. Benim bireysel gözlemim, çok fazla araştırma yok bildiğim bir konu ama bu işte Z kuşağı adlandırılan yeni geç ergen, erken yetişkin dediğimiz kuşak inanılmaz potansiyelli, inanılmaz pozitif ve Türkiye'nin sosyal değişiminde en büyük gerçekten her bakımdan sermayesi. Yani öğrencilerimden bunu görüyorum, şeylerinden görüyorum. Bunların bu uluslararası aidiyeti, etkin sosyal medya kullanımları, özelliklerine olan düşkünlükleri, aile bağlarının çok sıcak olması aynı zamanda.
Öyle mi Zeykuşan'da?
Büyük çoğunluğu öyle. Yani bunu işte Çiğdem Kağıtçıbaşı, o da Bilim Akademisi'nin kurucularındandır. Yani onun geliştirdiği aile modellerinin üçüncü tipi vardır. Psikolojik karşılıklı bağımlı dediği bir yapı da anlatır bunu. Bu şu demek aslında, yani değişen Türkiye gibi dünyanın büyük çoğunluğunda da geçerli olan bir gerçek. Yeni aile sisteminde hem çocuğun özelliğine, bağımsızlığına izin verme hem de çok bağlı olma. Yani işte çocuk yanında kapartmanda otur evlenince ama aynı zamanda sarma dolmada götürürüz ona biz şeysi gibi model. Bu model çok uygun bu gençlik. Bana göre kopuk değil, ailesine de bağlı ama bağlı daha sağlıklı. Bağlılık çoğu bakımdan. Yani ben genel gördüğümde ondan yaratıcılığı baktan politik kutuplaşmaya girmemiş olmaları büyük bir avantaj.
Bıkkınlar.
Sadece yani o potansiyellerine uygun gelecek görmemeleri en büyük risk de bu üniversite mezuniyetindeki işsizliğin artmış olması. O kısma bir çarenin bulunması lazım. Yani ben psikoloji için bunu çok görüyorum. Yani plansız eğitimin de kurbanı oluyorlar bir anlamda. Ama benim gördüğüm şey bir kere çok yanlış. Hep bunu yaptı. Böyle yukarıdan gençlere parmak sallayan, nasihat veren şeye de, yanlışlığa da bu kuşak çok iyi cevap veriyor. Takmıyor en azından. Bence o pozitif bir şey.
Ümitli geliyorsunuz kulağa. Umuyorum ki söylediğiniz gibi olur ama gençlerle ilgili söylediğiniz gözlemlere katılmamak elde değil. Bundan sonrası için, onlar için her şey güzel olsun diye kapatalım öyleyse. Nebi Hocam çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbet oldu.
Çok sağ olun. Teşekkürler.
Evet, Meraklısına Bilim'in bu haftaki bölümünde krizlere karşı toplumsal dayanıklılık üzerine konuştuk. Pek çok şey konuştuk aslında. Çok da güzel bir sohbet oldu. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı'ndan Profesör Doktor ve Bilim Akademisi üyesi Nebi Sümer'i ağırladık. Meraklısına Bilim her salı saat 8'de yayında. Sizlerden ricamız, yayınlarımızı takip etmeniz, izlemeniz tabii ki ve beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız. Çünkü biz bu programa çok kıymet veriyoruz ve Bilim Akademisi işbirliğiyle her hafta özenle hazırlıyoruz. Daha fazla izleyiciye ulaşmakta bizim niyetimiz. Bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe de destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi MyZenSmileGarantiBBVA.com ve Bonus Flash'ta. MyZenSmile kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.